Ayrım 27.
Sonradan bunlara patromoine dendi. Ötekiler büyük prense hizmet edecek olan senyörlere geçici olarak yararlanmak üzere veriliyordu. Verdikleri haraçlarla prenslik hazinesini besleyen özgür köylülerin sayısı gittikçe azalıyordu. Toprakları feodal senyörler tarafından alınan köylüler serfleşmişlerdi. Kiev Rusyası'nda köleci ilişkiler güdük kaldılar ve bir evrim göstermediler. Serfleşmiş olan köylüler ya senyöre ait toprakları işliyorlar ya da yükümlülüklerini ayni olarak ödüyorlardı. Başka bir deyişle o çağda emek rant ya da angarya ayni olarak ödenen rantla yani ayni rantla bir arada bulunuyordu. Üretici güçlerin gelişmesi Rusya'da feodal ilişkilerin gelişmesinde temel öge oldu. Toprağın işlenmesi kır ekonomisinin başlıca dalı haline geldi. Güney bölgelerinde demirli saban kullanılıyordu. Toprağın dinlendirilmesi ve otlak olarak bırakılması yaygındı. Ama 2 yıllık hatta 3 yıllık almaşık ekim de ortaya çıkmıştı. Zanaatlar derece derece tarımdan ayrılarak gelişiyordu. Köylerde kalmış olan zanaatçılar feodal senyörlerin egemenliği altına giriyorlardı. Berkitilmiş şatoların çevresinde yerleşen zanaatçılar ise zanaatçı mahallelerini oluşturuyorlardı. Giderek kentler zanaat ocakları doğuyordu. Bu ilişkiler altında Kiev Rusyası bu olayın daha sonra feodalitenin açılıp gelişmesi çağında ortaya çıktığı Batı Avrupa'nın önünde gidiyordu. Kayıtlar Rusya'da 9. yüzyılda 89 sitenin varlığını gösteriyor. 12. yüzyılda Rus kentli nüfusu 60'tan fazla zanaat kolunu yürütüyordu. Demirden ve çelikten yapılan malların sayısı 150'yi buluyordu. Rus zanaatçıları iş aletlerinin, silahlarının yapımında ve kuyumculukta ustaydı. Ama toplumsal iş bölümünün yeterince gelişmemiş olması ve doğal ekonomi iş ticaretin genişlemesini engelliyordu. Novgorod'da yapılmış arkeolojik kazılarda gün ışığına çıkarılmış olan o çağın yazılı belgeleri Güney Rusya'da kent uygarlığının yüksek bir düzeye eriştiğini tanıtlamaktadır. Dış ticaret daha dört başı mamurdu. Rus tüccarları hilafet topraklarında Bizans'ta, Bohemya'da, Polonya'da, Almanya'da, İskandinavya'da birbirleriyle karşılaşıyorlardı. Kürk, bal mumu, bal, katran, keten kumaşlar, süsler, silahlar satıyorlar ve dışarıdan lüks eşya, şarap, meyve ve baharat satın alıyorlardı. 11. yüzyılda ve 12. yüzyılın başlarında Kiev Rusyası ilerlemekte olan ekonomisiyle gerçek bir devletti. Devlet gücünü köylülerin ve zanaatçıların amansız bir biçimde sömürülmesinden alıyordu. Bununla birlikte köylü ve zanaatçılar sık sık kendilerini ezenlere karşı baş kaldırıyorlardı. Kiev'de en büyük ayaklanma 1113'te oldu. Yığınların baskısı ile prenslik iktidarı bazı ödünler vermek zorunda kaldı. Uluslararası arenada Kiev devletinin rolü. Yukarı Ortaçağ Rus devleti feodal senyörlerin egemenliğinin pekişmesine büyük katkıda bulundu. Vladimir 980-1015, bilgi adı takılan oğlu Yaroslav 1019-1054, Yaroslav'ın küçük oğlu Monomah 1113-1125 gibi Kievli büyük prensler feodaller sınıfının en göze çarpan temsilcileri ve habercileri oldular. Prenslik iktidarının saygınlığını sağlamlaştırması için Prens Vladimir 10. yüzyılın sonunda Hristiyanlığı resmi din olarak ilan etti. Hristiyanlık Rusya'ya Bizans'tan gelmiştir. Bu çağda Bizans İmparatorluğu ile Batı Avrupa arasındaki siyasal ve toplumsal anlaşmazlıklar Doğu ve Batı Hristiyan Kilisesi'nin temsilcileri arasında açık bir savaşıma neden oldu. Kesin kopuş 1054 tarihini taşır. İki kiliseden her biri kendini biricik evrensel kilise olarak öne sürdü. Böylece Roma Kilisesi, Katolik ve Yunan Kilisesi Ortodoks ortaya çıktı. 11 ve 12. yüzyıllarda Orta Çağ Rus Devleti büyük bir uluslararası saygınlığa erişti. Ticari ilişkilerine paralel olarak Doğu Avrupa ve Bizans ile siyasal ve kültürel alışverişini arttırdı. Çok sayıda Doğu Avrupa hükümdarı Kievli prenslerin işlerine karışmıyordu. Birçok tarihsel ve edebi metinler Rus toprağına ve bu topraklar üzerinde yaşayanlara değinmektedir. Arap ihracatçılarının ve Bizanslı tarihçilerin yazıları, İskandinav sagaları, Fransız ulusal destanı, Chanson de Roland, Roland şarkısı, Cermenlerin Chant des Nibelungen'i, Nibelungen ezgisi ve bunun gibi. Kiev devletinin ekonomik ve siyasal ilerlemesi 13. yüzyılda Moğol akını ile barbarca durdurulmuştur. Ülkede feodal bölünmenin artması, merkezi iktidarın parçalanması ile fatihlerin görevi fazlasıyla yerine getirilmiş oldu. 3. Asya ve Afrika ülkelerinde feodalitenin yapısı. Asya ve Afrika ülkelerinde feodal ilişkiler özel bir biçimde oluştu. Asya'da feodalite her ülkede başka bir biçimde kurumlaştı. Köleci toplumun bağrında feodalitenin doğuşu. Çin. Çin'de feodal yapılar 3. yüzyılla birlikte, hatta bazı kaynaklara göre daha erken ortaya çıktı. Siyasal planda bu olay eski imparatorluğun, Hanlar İmparatorluğu'nun dağılıp parçalanması ve ülkenin Tısinler tarafından birleştirilmesiyle aynı zamana rastlar. Çin feodalitesinin şu özelliği olduğu ki, egemen sınıfın topraklar ve sular üzerindeki tekeli özel mülkiyet biçimini almadı. Tıpkı köleci çağda olduğu gibi kamu hizmetlerinin ve büyük berkitme işlerinin merkezileşmesi nedeniyle devlet mülkiyeti biçimini aldı. Büyük Çin Seddi bu çağda yapılmıştır. İlk Tisin İmparatorluğu Sumayen 165-290 zamanında devlet payları üzerine bir ferman yayınladı. Bu yasaya göre köylü iki bölüme ayrılan bir tarla alıyordu. Birinci bölümün geliri kendisine ait oluyordu. İkincinin ürünü ise tüm olarak devlete gidiyordu. Bundan başka köylüler sulama tesislerinin bakımı, toprağın drenajı işlerinde, askeri istihkam işlerinde çalışmak zorundalardı. Hepsi özgün bir angarya biçimini oluşturuyordu. Ama Avrupa'da çok yaygın olan senyörlerin topraklarını işleme biçimindeki angarya Çin'de hemen hemen hiç yapılmamaktaydı. Büyük senyör yurtlukları çok azdı. Toprakları köylüler tarafından işlenecek olan devlete ait yurtluklar yaratma çabaları bir sonuç vermedi. Feodal devlet köylüleri derebeylik toprağına bağlamaya ve aynı zamanda onlara belli bir ekonomik girişkenlik sağlamaya çaba gösteriyordu. Aynı olarak ödenen rantın yaygınlığı buradan geliyor. Japonya'da ve Hindi-Çin yarımadasında feodalitenin gelişmesi. Çin'deki feodal ilişkilerinin ilerleyişi Kore'ye ve Japonya'ya uzandı. Bu iki ülke ilkel topluluk sisteminden hemen sonra kölelik aşamasından geçmeden feodaliteye girdiler. Japonya'da feodal ilişkiler 4. yüzyıldan beri cisimleşmeye başladı. Uzun bir dönem boyunca kölelik hala devam etmekteydi. Ama köleler üretimde önemli bir yer tutmuyorlardı. Japonya'da toprakların ve sulama tesislerinin büyük çoğunluğu feodal devletin mülkü haline geliyordu. 646 imparatorluk bildirgesi toprağın özel yararlanma, intifa hakkını kaldırıyordu. Köylüler devlet toprağının zilyetleri haline geliyorlardı. Tarım ürünlerinden aynı bir rant ödüyorlar, aynı zamanda kamu hizmetlerine katılıyorlardı. Feodal senyörler sık sık egemen feodaller sınıfının ortak çıkarlarının sözcüsü olan devlet ile köylüler arasında aracı rolü oynuyorlardı. Bunlar askeri hizmete karşılık olarak köylülerin işlemekle yükümlü oldukları paylara sahiplerdi. Avrupa'daki gedik, benefice biçiminde. Japonya'da toprak mülkiyetinin bütün hiyerarşisi kurulmuştu. Feodalitenin gelişmekte olduğu bütün Asya ülkelerinde şu ya da bu biçim altında aynı olay oluşuyordu. 5. yüzyılda feodal ilişkiler daha önceden de iki devletin mevcut olduğu Hindi-Çin Yarımadası'nda zafer kazanmaya başladı. Bu devletlerden biri Lin Yi ya da Champa, bugünkü Vietnam'ın merkez bölgesini ve güney bölgesinin bir bölümünü kapsıyordu. Öteki devlet Funanan, Hindiçin'in güneyinde kurulmuştu. Buranın başlıca halkı Kımerlerdi. 5. yüzyılda feodal bölünme döneminde Funan devletinin kuzey bölümünde, bugünkü Kamboç toprakları üzerinde bir topluluk oluştu. 6. yüzyılda bütün Funan topraklarını içine aldı. Çinlilerin Chenla dedikleri yeni bir feodal krallık ortaya çıkıverdi. Bu devlet ancak 16. yüzyılın sonunda ya da 17. yüzyılın başında Kamboç adını aldı. Hint feodal toplumunda ilkel kölelik kalıntıları. İlkel köleliği de içinde sürdüren klasik bir feodal toplum örneğini bize evrimi bütün yabancı etkilerden uzak ve temiz kalan Hindistan sunmaktadır. Orada ataerkil bir kölelik hüküm sürüyordu. İlkel topluluk kalıntıları da çok güçlüydü. İlk feodal yapılar Hindistan'da 5-6. yüzyıllarda biçimlendi. Orada kırsal topluluk ekonomisinin eskisi gibi kendi kendine yeten ve doğal bir niteliği vardı. Kentlerdeki zanaat üretimi özellikle köleci soylunun gereksinmelerini karşılıyordu. Zanaat eşyasının alım satımı daha çok büyük kentler arasında yapılıyordu. Hindistan'da üretici güçlerin evrimi her ne kadar yavaş olsa da demirli tarım aletlerinin daha geniş bir biçimde kullanılmasıyla başlar. Köleci ilişkiler üretici güçlerin ilerleyişini engelliyordu. Köle emeği gittikçe daha az kar getiren bir iş oluyordu. Bunun üzerine büyük toprak sahipleri her çeşit yükümlülüklerini yerine getirmek zorunda olan kölelerine topraklarından küçük tarlalar verdiler. Bazı senyörler özgür köylülere tarla kiralıyorlardı. Bu köylüler de toprak sahibine ürününün bir bölümünü vermek zorundaydı. Hindistan'da feodal mülkiyete dayanan sömürünün yeni biçimlerinin gelişmesine uygun olarak kır ekonomisi de değişiyordu. Klan topluluğu her biri kendi öz işletmesine sahip olan ailelere bölündü. Köylülerin toprak paylarının bölünüp küçülmesi, servet eşitsizliğinin ve çiftçilerin büyük bir kısmının yoksullaşmasının kaynağı oldu. Toplumsal çelişkiler keskinleşti. Egemen sınıfın kendi içinde de devlet aygıtını ellerinde tutan büyük köleci soylular ile feodal senyörler arasında bir çatışma ortaya çıkıyordu.
Ayrım sonu.